Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 18. ayrım. V formasyonunda uçuyorlardı. Yani liderin sağ gerisinde iki uçak, sol gerisinde de iki uçak vardı. Ve birbirlerine oldukça açıktılar. Kanatlarda uçan uçakların pilotları hiç kuşkusuz Suriyeliydiler. David onları gevşek kumanda verişlerinden ve hafif acemice uçuşlarından hemen tanımıştı. Ve kolayca avlayabileceğinden emindi. Fakat kol liderinin Rus öğretmenlerden biri olduğuna yemin edebilirdi. Bu pilot hiç kuşkusuz tecrübeli ve damarlarında kendisi gibi şahin kanı taşıyan bir hava kurdu olmalıydı. Gövdede 3 kırmızı daire vardı. David, 2, soldaki 2 hedefi al diyerek Joe'ya hedef gösterdi ve liderle sağdaki 2 uçağı da kendisine ayırdı. Füzelerin çalıştığını gösteren elektronik mırıltı hala kulaklarındaydı. Füze hedef bulma sistemleri biraz altlarında ve ileride bulunan hedef uçakların jet egzoz ısılarını almışlar ve hedefleri izlemeye başlamışlardı bile. David harekat merkezi ile temas kurdu ve "Çöl çiçeği, burası parlak mızrak. Hedef üzerindeyiz ve saldırı izni istiyoruz, tamam," diye konuştu. Harekat merkezi hemen yanıt vermişti. "David, burası birik." Aceleci bir tonla konuşuyordu. "Hedeflere saldırıdan vazgeçin, vazgeçin." Bu emirle şaşırmış olan David, altlarındaki bulutların arasından aşağıya baktı ve Ürdün'ün uzun kahverengi bir vadi halindeki arazisi üzerinde olduklarını anladı. Kendi ülkelerinin sınırlarını aşmışlar ve şimdi kendileri başkasının hava sahasını ihlal eder duruma düşmüşlerdi. Bunları düşünürken bir yandan da hedef uçaklara doğru yaklaşmaktaydılar. MiG'ler hala onların varlığından habersizdiler. Ancak David'in içini yakan bir şeyler vardı ve o kararını vermişti. Harekat merkezi frekansını değiştirip Joe'ya konuştu. "Onlara taarruz edeceğiz, tamam. Lider taarruzda, tamam." Joe hemen düğmeye basıp bağırdı. "Negatif, negatif diyorum. Hedef artık bizim hava sahamızda değil." David başını sallayıp maskesi içindeki mikrofona bağırdı. "Hannah'ı hatırla, beni izle." Sonra parmağını tetik üzerine getirip en yakındaki MIG'i nişan merkezine almak için sol dümen pedalına hafifçe dokundu. Hedef uçak şimdi ona gittikçe yaklaşıyordu ve adeta şişiyor gibiydi. Joe'dan önce hiç ses çıkmadı. Sonra boğuk bir sesle yanıt verdi. "Tamam, iki takipte." David, "Gebert onları Joe," diye bağırarak tetiğe bastı. Füzeler birden ateşlenip yerlerinden fırlamış ve David'in önünde beyaz bir iz bırakarak hedeflere doğru uçmuşlardı. Aynı anda MiG'ler de onların farkına vardılar. Rus liderin bağırarak verdiği emirle 5 uçak da bir köpek balığının saldırısı karşısında kaçan gümüş renkli balıklar gibi darmadağın oldular. Ve her biri bir yana doğru yatarak baş değiştirdiler. En gerideki Suriyeli biraz ağırdan almıştı. Kanatları yatırıp dönüşe yeni başlamıştı ki füzelerden biri onun kuyruğuna kilitlendi ve uçağı dönüş sırasında izleyip birkaç saniye sonra buldu ve paramparça etti. Patlamanın şoku David'in uçağını sarsmıştı. Ama MiG'in paramparça oluşuyla doğan gürültü kulaklarına yeteri kadar gelmedi. Önce kanatlardan biri kopmuş ve havada birkaç kez döndükten sonra mirajın arkasına doğru gözden kaybolmuştu. İkinci füze gövdesinde 3 kırmızı halka bulunan Rus lider uçağına yönelmişti. Ancak tecrübeli Rus pilot öylesine sert bir yatış ve dönüşle kaçtı ki füze bu ani manevraya ayak uyduramayıp onu ıskaladı ve gitti. David mirajı Rus'un MiG'i arkasına geçirirken boşa giden füzenin uzaklardaki bir bulut kümesi arasında yeşilimsi renkte duman çıkararak bir infilakla kendi kendini tahrip ettiğini gördü. Rus sağa doğru keskin dönüşteydi ve David onu izlemeye başladı. Dönüş sırasında pilotun kırmızı kaskını, tanımlama işaretlerini, hatta MiG'in metal gövdesi üzerindeki bazı ikmal kapakları ve perçinleri bile görebiliyordu. David Löwy'ye biraz daha asıldı, dönüşünü daha keskin yapmayı planlıyordu. Fakat çektiği G'yi de dikkate alması gerekiyordu. Uçağın üzerine limit dışı yer çekim kuvveti uygulayıp kanatları gövdeden ayırmak istemiyordu kuşkusuz. Bir ara fazla G çekmiş olacak ki kanının beyninden çekildiğini ve gözlerinin birden karardığını hissetti. Blackout olmuştu. Hedef pilotun kırmızı kaskı önce kahverengiye dönüştü sonra kayboldu. Ve David kendisini koltuğa çivilenmiş sandı. G elbisesinin bel ve ayak kısımlarında vücudunun sıkıldığını hissetti. Sistem çalışıyor, gövdenin üst kısmından kanının çekilmesini engelliyordu. David Löwy'yi biraz gevşetti ve vücudunun tüm adalelerini sıkarak G elbisesine yardımcı olmaya çalıştı. Sirklerde silindir içinde dönen motorlular gibi dönüşünü sürdürüyor ve aynı zamanda da irtifa avantajını elinde tutmaya çalışıyordu. Gözlerinin görme gücü azalmıştı. Bir ara sadece kokpitin içindekileri görebildi. Koltuğa çivilenmişti. Ağzı açılmış, göz kapakları aşağıya doğru çekilmişti. Sağ elini lövye üzerinde tutabilmek için büyük bir gayret göstermek zorunda kalıyordu. Bir ara gözünün ucuyla baktığında perde vites göstergesinin kehribar renginden kırmızıya yanıp söndüğünü ve onu uyardığını gördü. Süpersonik perde vites olmak üzereydi ve sonu felaket olabilirdi. Derin bir nefes alıp ciğerlerini oksijenle doldurduktan sonra birden tüm gücüyle bağırdı. Bu hareket beynine biraz kan pompalamış ve görüşü yerine gelmişti. Ama o birkaç saniye kendisiyle uğraşırken MiG önünden kaçmış, onun altına ve yan tarafına geçmişti. David, MiG'in topları ateşlenmeden önce dönüşten çıkıp kaçmalıydı. Ani bir sola yatışla tırmanışa geçti. Afterburner'ları hala çalışıyor ve Mirage'a korkunç bir güç veriyorlardı. Tabii motorların bu çalışmasıyla yakıt harcaması da azamiye çıkmış bulunuyordu. Rus pilot hiç güçlük çekmeden adeta bir balet gibi onu rahatça takibe aldı. David dikiz aynasından onun kendisini izlediğini görmüştü. Bu kez Mirage'ı sağa doğru bir keskin dönüşe soktu ve burnu ufkun üzerine çıkarıp bir ok gibi gökyüzüne fırladı. Rakibi hiç de küçümsenecek bir pilot olmadığını, onun keskin dönüş, tırmanış ve dalışlarını aynen uygulayıp peşini bırakmamakla gösteriyordu. Şimdi iki uçak birbirlerinin peşine takılmış, bulutların arasında durmadan dönüyor, tırmanıyor, dalıyor ve tam bir köpek dalaşı içine girmiş bulunuyorlardı. David, kumanda damperleri ve yer çekimiyle uğraşmaktan kolları ve omuzlarının ağırmaya başladıklarını hissediyordu. Sisteminden kan ve adrenalinin çekilmesi ile yorgundu. Savaş öfkesi, Rus'un her manevrasını karşılaması ve peşini bırakmaması ile yavaş yavaş umutsuzluğa dönüşmeye başlamıştı. Rus pilotu onun her manevrasını karşılıyor, tüm ustalığını ve tecrübesini gösteriyordu. Hava muharebesi manevralarının bir aşamasında birkaç saniye için kanat kanata geldiler. İkisinin kanat uçları birbirlerine çok yakındı. Ve David ona doğru göz atınca adamın yüzünü gördü. Başında kask ve oksijen maskesi olduğundan tabii ki sadece gözlerini ve alnının bir kısmını görebilmişti. Teni kemik rengine yakın soluktu ve gözleri de göz çukurlarına iyice gömülmüştü. Adeta bir kuru kafayı andırıyordu. David dönüşünü ve yer çekimini azaltmak için bağırışı tekrarladı. Birden dönüşü hafifletti ve aynı zamanda ters dönüşe girdi. Mirage bu ani manevra ile sarsılmıştı. Rus onu gözünden kaçırmıyordu. Sağ üzerinden David'e doğru dalışa geçti. David, lövyeyi tam ileri verip sol ayağıyla dümen pedalına dokundu ve sola dalışla üzerine gelen mermilerden kurtuldu. Şimdi bir virildeydi ve dönerek irtifa kaybediyordu. Pozitif G ile vücudunun üst kısmından çekilmiş olan kan, şimdi tersine bir yol izliyordu. Gözleri kanlanmaya başlamıştı. Burnunun damarlarından biri aniden patladı ve oksijen maskesinin içi bir anda kan doldu. Rus da onun arkasından dalmış, ikinci atış için fırsat kolluyordu. David kan dolan ağzını açıp tekrar bağırdı ve tüm gücüyle lövyeye asıldı. Uçağın burnu birden ufuk hattının üzerine çıkıp dikilmiş, ani tırmanışla kanı tekrar başından aşağıya çekilmişti. Redout denen negatif yer çekiminden blackout'a geçişte birkaç saniyelik süre içinde David Rus'un kendisini izlediğini gördü. Tırmanışın tepesinde ani bir tona ile Rus'u atlatmayı başardı. Rus pilot aynı manevrayı yapmak için saniyenin %1'i kadar bir süre ağır kalmış ve onu önünden kaçırmıştı. David onun Mirage'ın kokpitindeki nişanga ekranına girdiğini fark etti. Rus ona ateş açmış ama bu ani manevrayla isabet ettirememişti. David onun nişangahında gördüğü bir saniye içinde tetiğe bastı ve sonra tekrar kaybetti. Ama tetiğe bastığı anda MiG üzerinde isabete benzer bir parıltı gördüğüne emindi. Bir tona daha attı ve dönerek onu tekrar gördü. Rus hala dönüş halindeydi ama ağır ağır irtifa kaybetmekteydi. Ve kokpitin arkasından da ince beyaz bir buhar izi görülüyordu. David onu vurdum galiba diye düşündü. Korkusu gitmiş, yerine yine o müthiş öfke gelmişti. Ani bir manevra ile keskin dönüşlü dalışa geçti ve onu birkaç saniye kovaladıktan sonra tam önüne aldı. Rus MiG'i şimdi nişangahının tam ortasındaydı. Tetiğe bir saniye dokundu ve MiG'in gümüş rengi gövdesine birkaç yangın mermisi gönderdi. Rus pilot dönüşten çıkmış ağır bir dalışa girmişti. Baş değiştirmeden irtifa kaybediyordu. Belki de kokpitte ölüydü. David MiG'in egzozuna yaklaştı ve onu birkaç saniye izledi. Tekrar tetiğe dokundu ve MiG'in bu kez isabet aldığına emin oldu. Uçaktan kopan bazı küçük parçalar Mirage'ın üzerinden uçup kaybolmuşlardı ama Rus pilot hala uçağın içindeydi ve atlamamıştı. David toplarının tetiğine 2 saniye daha dokundu. MiG bu kez tam isabet almış ve motorlar tam devirle çalışırken dimdik dalışa geçmişti. Gümüş bir mızrak gibi yere doğru gidiyordu. David kendi kanatlarının kopmasını göze almadan onu takip edemeyeceğini biliyordu. Levye'yi çekip dalıştan çıktı ve MiG'in belki de Mach 2'yi geçen bir hızla yere doğru uçtuğunu gördü. Uçak kısa bir süre sonra yere çakılıp müthiş bir ateş ve duman karmaşası arasında kaybolmuştu. Simsiyah bir duman Suriye toprakları üzerinde uzunca bir süre kaldı. David Afterburner'ı devreden çıkardı ve yakıtını kontrol etti. Tüm depolarda ibreler boş işaretinin biraz üzerini gösteriyorlardı. Son dalışında MiG'i takip ederken 5000 fite kadar inmişti. Düşman arazisindeydi ve çok alçakta uçmaktaydı. Az kalmış olan yakıtını sarf etmeyi sürdürürken batı başına döndü ve önleme süratiyle tırmanıp muhtemel bir uçak savar ateşinden kurtulmayı düşündü. Bir ara başını kaldırdı ve üzerinde Joe'yu ya da diğer MiG'leri aradı. Suriye uçakları belki cenneti boylamışlar, belki de üstlerini dönmeyi başarmışlardı. Telsiz düğmesine basıp "Parlak mızrak 2, burası lider, beni duyuyor musun?" diye konuştu. "Lider, burası 2, seni gördüm, çabuk kaç oradan." Joe'nun sesinden endişeli olduğu seziliyordu. "Pozisyonum nedir, tamam. Suriye topraklarının 50 mil içindeyiz, üste dönüş başımız 250 derece, tamam. Sen ne yaptın?" "Benim hedeflerden birini hakladım, diğeri kaçtı. Sonra da seni izledim, korumakla meşguldüm." David alnından süzülen ter damlaları ve maskesi içine dolmuş olan kan yüzünden rahatsızdı. Kolları ve omuzları hala ağrıyordu ve kendisini sarhoş gibi hissediyordu. Yüksek süratli dönüşlerde çektiği G'ler onu çok yormuştu ve Leuye'yi tutan eli titriyordu. Düğmeye tekrar bastı ve "Ben 2 tane hakladım" diye konuştu. Biri Hannah, biri de Debra için. Joe'nun sesi boğuk ve endişe doluydu. "Kapa çeneni Davey" diye konuştu. "Buradan hemen gidelim. Uçak savar topu ve füzelerin menzilindesin. Afterburner'ı yak da bir an önce uzaklaşalım buradan." David "Bunu yapamam" dedi. "Yakıtım azaldı. Sen neredesin?" Joe "Saat 6 yönünde 25 bin fitteyim" derken sağ öne doğru eğildi ve kanopiden dışarıya aşağıya bakıp onun uçağını gördü. İrtifağı çok alçaktı ve tırmanış hızı da yeterli değildi. Ağır ağır tırmanıyordu. David'in uçağı karşı taraf hava savunma silahları için bu duruma kolay bir hedefti ve Joe onun için korktuğunu hissetti. Belki 2 dakikalık bir uçuştan sonra bu araziden kurtulacaklardı ama bu 2 dakika çok uzun 2 dakika olacaktı. İlk füzeyi az daha göremeyecekti. Füze bataryası büyük olasılıkla atışa başlamadan önce David'in atış rampası üzerinden geçmesini beklemiş olacaktı. David'in mirajı arkasından fırlatılan füzenin havada bıraktığı izi ve ona doğru yaklaştığını görünce büyük bir korku içinde bağırdı. "Füze fırlatıldı. Dikkat, füze fırlatıldı. Kaç, kaç." David bunu duymuş ve hemen süratini artırıp kaçınma manevralarına başlamıştı. Sağa sola keskin dönüşler yapıyor, bir yandan da irtifa almaya çalışıyordu. Joe'nun "Tamam, seni kaybetti" diye konuştuğunu duyunca rahatladı. Füze hedefi kaçırınca bir süre aynı başta sağa sola yalpalayarak uçmuş ve uçuş süresi sonunda da içinde bulunan kendi kendini tahrip sisteminin çalışması ile boşlukta infilak etmişti. Joe "Devam et Davey" diye onu uyardı. "Böyle devam et, başka füze de olabilir." Kamuflajlı mobil rançerlerden fırlatılan ikinci füzeyi ikisi de gördüler. Fırlatma aracı kayalık bir noktaya gizlenmişti. Serpent füzesi kayaların arasından fırlayıp David'in uçağına doğru tırmandı. Joe "Afterburner" diye bağırdı. "Yak ve bekle." Füze korkunç bir hızla hedefe doğru yaklaşmaktaydı. Arkadaşının "Şimdi sağa kaç, tamam" diye uyarması üzerine David ani ve keskin bir dönüşle sağa kaçtı. Serpent onu bu kez de ıskalamış ve gitmişti. Ama David bu sefer kolay kurtulamayacaktı. Füzenin bilgisayarı David'in mirajına kilitlenmişti. Hedef arayıcı sistemin çalışması ile füze birkaç saniye sonra geriye döndü ve tekrar miraja doğru gelmeye başladı. Joe korku dolu sesiyle "Yine geliyor" diye bağırdı. "Güneşe git Davey, güneşi dene." David uçağın burnunu sıra dağların üzerinde tüm haşmeti ve sıcaklığıyla parlayan güneşe döndürdü. Serpent füzesi onun manevrasını aynen uygulamış ve peşini bırakmamıştı. "Sana kilitlendi Davey, kaçınma yap, tamam." David dimdik tırmanışta olan mirajı birden yatırdı ve ani dalışa geçti. Füze şimdi önünden birden kaybolan uçağın infraruj sinyallerini kaybetmiş ama aynı anda güneşten gelen infraruj kaynağını alıp tırmanışını sürdürmüştü. Joe "Tamam Davey" diye bağırdı. "Seni kaybetti. Çabuk kaç oradan." Ama miraj tüm gücüyle güneşe doğru umutsuzca tırmanışını sürdürürken Manevra yeteneğini kaybetmişti ve perde vites olup havada tutunama durumu ile karşı karşıyaydı. Eski manevra yeteneği ve süratini kazanabilmesi için birkaç saniye geçmesi gerekiyordu ki buna da zaman yoktu. Çünkü üçüncü füze de fırlatılmıştı ve korkunç suratıyla miraca doğru yükseliyordu. Joe önce ne yapması gerektiğini bilemedi ve panik içinde düşünmeye çalıştı. Sonra birden kanadı yatırdı ve motorun tüm gücüyle dalışa geçti. David'in bulunduğu irtifada sürati 2 Mach kadardı. Aynı irtifada birden uçağı doğrultup düz uçuşa geçti ve David'in mirajının kuyruğuna sokulup gelmekte olan Serpent füzesinin önünü kesti. Serpent füzesinin bilgisayarı ve tarayıcı sistemi David'in uçağını bırakmış, şimdi öne çıkan yeni ve daha yakın olan bir hedefe kilitlenerek uçuş başını hafifçe değiştirmişti. David şimdilik kurtulmuş sayılabilirdi. David, kanat ucunun hemen altından korkunç bir süratle geçen Joe'nun uçağını görünce şaşırdı. Ama onun hemen arkasından da Serpent füzesi uçuyordu. Joe'nun füzeyi kendi üzerine çekmek için yaptığı fedakarlığı anlaması için bir saniye yeterli olmuştu. Başını kaldırıp umutsuz bakışlarla arkadaşının uçağı arkasından baktı. Joe, dalıştan çıkar çıkmaz kazandığı korkunç süratle uçağını birden tırmanışa geçirmiş ve güneşe doğru irtifa almaya başlamıştı. Ama füze de onu izliyor ve aradaki mesafeyi gittikçe kapatıyordu. Joe dikiz aynasında arkasından gelen füzeyi görebiliyordu. O da David'in yaptığı gibi tırmanışın tepesinde uçağını birden yatırdı ve füzeyi yanıltmak istedi. Ama Serpent füzesi bu kez manevraya kanmamıştı. Joe uçağının burnunu düşürür düşürmez füze aynı manevrayı yaptı. Joe'nun mirajı şimdi David'de olduğu gibi manevra yeteneğini tamamen kaybetmiş durumdaydı ve kaçacak hali yoktu. Joe şansını denemiş ve kaybetmişti. Füze birkaç saniye içinde onu buldu ve Joe uçağı ile birlikte korkunç bir alev ve duman yığını içinde öldü. David şimdi yalnız uçuyordu. Mirajı tekrar manevra süratini kazanmıştı. Ancak genç pilotun boğazı kupkuruydu, elleri ve dizleri titriyordu. Hıçkırıklarından maskesini çıkarmıştı, güçlükle nefes alıyordu. Kendini kaybetmekten korkup yüksek sesle konuşmaya başladı. ''Neden yaptın bunu Joe? Hayır!'' Hayır, yapmamalıydın bu saçmalığı. Millerce ötede önünde Ürdün topraklarını gördü ve bulutlara bakıp başını salladı. Eve üsse dönen benim yerime sen olmalıydın Joe. Ben değil, sen olmalıydın. Boğazında koca bir düğüm vardı sanki. Güçlükle onu çıkarıp atmak ister gibi yutkundu. Birden kendini topladı ve garip bir hisle dikiz aynasına baktı. İçgüdüsü onu yanıltmamıştı. Son füze de arkasından geliyordu işte. Oldukça uzaktaydı ve arkasında kara bir duman izi bırakarak süratle yaklaşıyordu. Hedef tarama sistemi ile onu bulduğuna kuşku yoktu. Bu son füze belki de onun sonu olacaktı. İçinde garip bir his vardı. Şimdiye kadar yaptığı kaçırma manevraları sinirlerini iyice yıpratmıştı. Birden cesaretinin kaybolduğunu, korkmaya başladığını hissetti. Belki de kadere teslim olması gerekiyordu. Ama yine de çarpışmadan teslim olmayacaktı. Tüm beyin ve beden gücünü toplayıp bekledi. Gözlerini kısmıştı. Alnından süzülen ter damlaları maskesinin içine giriyordu. Sol eli gaz kolunda, sağ eli de lövye üzerinde sabırsızca bir bekleyiş içindeydi. Gaz kolunu sonuna kadar açmıştı. Füzenin iyice yaklaştığını görünce birden bağırdı ve uçağı aniden yatırıp keskin dönüşe girdi. Ancak saniyenin onda biri kadar geç kalmıştı. Dönerken füzenin yanından geçtiğini gördü ama o kadar yakından geçmişti ki füzenin elektronik sistemi fotoelektrik gözüyle onu görmüş ve proximity tapası çalışmıştı. Aynı anda füze infilak etti. Miraj dönüşün en kritik noktasındaydı ve kokpiti örten kanopi patlamanın ortasında kalmıştı. İnfilakın şoku uçağı birden sarstı ve dengesini bozdu. Uçağın uçuş yeteneği kaybolmuş, sürat birden düşmüştü. Kanopi uçuşan parçalarla delindi. Füzenin bir parçası David'in zırhlı koltuğuna çarptı ve saparak sol kolu dirsekten yukarısına girip kemiği kırdı. David'in sol kolu birden hissizleşmiş ve önüne düşmüştü. Korkunç bir süratle uçan uçağın kanopisi parçalandı ve ani bir rüzgar dalgası kokpite doldu. Uçak şimdi yüksek süratli virile girmişti. David emniyet kemerlerinin vücudunu sıktığını, kaburgalarının zedelendiğini ve omuzlarındaki derinin yırtıldığını hissetti. Kırılan kolu da ona korkunç bir acı veriyordu. Koltuğunda doğrulmaya çalıştı. Başının üzerine uzanıp koltuk fırlatma mekanizmasına ulaştı ve yüzünü paraşütle atlama sırasında koruyacak perdeyi gözlerinin önüne doğru çekti. Ama onu koltuğu ile uçaktan dışarıya yukarıya doğru fırlatacak olan sistem çalışmamıştı. Umutsuzca bir hareketle fırlatma kolunu bıraktı ve koltuğun altında bacaklarının arasında bulunan yedek fırlatma mekanizmasına uzandı. Kolu tüm gücüyle çekti Ancak orada da bir şey olmamıştı. Koltuğu fırlatma sistemi çalışmıyordu. Patlama ile bozulmuş olacaktı. Miraj'ı bu alçak irtifada o hali ve tek koluyla yönetmek zorundaydı. Lövye'yi sıkıca kavradı ve her şey gözlerinin önünde büyük bir hızla dönerken bu durumdan kurtulmaya çalıştı. Büyük bir hızla yere doğru yaklaşmakta olduğunu biliyordu. Altındaki arazi engebelerinin her bakışında kendisine biraz daha yaklaşmakta olduğunu görebiliyordu. Tüm gücünü sağlam kol ve bacaklarına verip ters kumanda ile virilden çıkmaya çalıştı. Bunun için önce uçağın kendi ekseni etrafında dönmesini durdurması ve sonra da başı yukarı alması gerekiyordu. Ters kumandanın etkisini hissettiğinde yere çok yaklaşmıştı ama uçak artık lövye ve dümen pedalları itaat etmeye başlamıştı. Lövye ve pedalı bir kez daha denedi ve Miraj'ın dönüşü hafifletip virilden çıktığını görünce büyük bir sevinçle lövyeye asılarak burnu ufuk hattı üzerine çıkarıp düz uçuşa geçti. Ne var ki uçak oldukça hasar görmüştü ve kumandalara güç cevap veriyordu. Motorun sarsılması büyük olasılıkla türbin panellerinden bir ya da birkaçının koptuğunu ve dönüş dengesinin bozulduğunu gösteriyordu. Birkaç saniye ya da dakika sonra türbin parçalanması meydana gelebilirdi. Bu durumda gaz kolunu açarak tırmanmayı denemesi mümkün değildi. Başını çevirip kokpitin dışına baktığında ne kadar çok irtifa kaybettiğini ve yere ne kadar yakın olduğunu gördü. Yere 80-100 metre kadar yaklaşmıştı. Uçuş başı konusunda hiçbir bilgisi yoktu o anda. Ancak kendini toplayıp Doppler sistemine bağlı pusulaya bakınca üste doğru uçmakta olduğunu görüp rahatladı. Motorun sarsıntısı artmıştı ve kulağına metal gıcırtıları gelmeye başlamıştı. Üste varabilmesi çok güçtü ve kanopiyi açıp emniyet kemerini çözerek paraşütle atlaması için de yeterli irtifaya sahip değildi. Bu durumda elinde sadece Miraj'ı uçurmak kalıyordu, bunu yapmak zorundaydı. Bunları düşünürken bir yandan da sağlam kalan sağ eliyle gerekenleri yapmaya çalışıyordu. Lövye'yi iki dizi arasına sıkıştırıp iniş takımlarını çıkardı, böylece sürati biraz daha düşürmüş ve zorunlu inişe de hazırlanmış olacaktı. İleriye doğru baktığında önde kayalık bir arazi ve onun arkasında da yeşilliklerle kaplı tarlalar gördü. Kayalık arazide kendisini bir tuzağın beklemesi olasılığı vardı ama orayı aştığı takdirde belki de kurtulmuş olacaktı. Tarlaların ötesinde görünen düzenli narenciye ve meyve bahçeleri ile bazı binalar İsrail topraklarına çok yakın olduğunun bir işaretiydi. Uçları sivri dişler gibi yükselmiş kayalıkları çok alçak irtifadan aşarken Miraj'a daha fazla kaldırma gücü verebilecekmiş gibi kendisini sıkıp duruyordu. Daha sonra bahçelerin üzerine geldi ve aşağıda çalışan bazı kadın işçilerin başlarını kaldırıp uçağa baktıklarını gördü. Yere o kadar yakındı ki onların yüzündeki korku ve endişe ifadelerini bile görebiliyordu. Tarlaların birinde bir traktör üzerinde çalışmakta olan bir köylü, bir savaş uçağının araziyi yalayarak üzerine doğru gelmekte olduğunu görünce bir an başını kaldırıp baktı ve sonra kendini yüzük oyun traktörden aşağıya fırlattı. 18. ayrımın sonu. Sayfa No. 170. Devamı 19. ayrımda.